Ayrım 55.
Sayfa numarası 490. Dünya egemenliğine yönelen Batı için dünya tarihi Avrupa tarihidir. Avrupa ulusları tarihi uluslar, diğerleri ise tarihi olmayan topluluklardır. Uygarlığın merkezi Avrupa'dır. Bu uygarlık, beyaz Avrupalı ırkın üstünlüğüne, Grek ve Roma'nın mirasçılığına ve Hristiyanlığın yüksek erdemlerine dayanır. Öteki uluslar uygarlık dışıdırlar. Bilime ve akılcılığa kapalı bu insanlara uygarlık götürme, Avrupalıların evrensel yükümlülüğü ve görevidir. Akılcılığın rasyonalizm öncülerinden sayılan E. Renan, 1823-1842, Doğu aydınlanmasında yer alan Müslüman bilim adamlarının yüksek niteliğini bilmesine karşın, kafalarını çeviren bir cins demir çember, Müslümanı kesinlikle bilime kapar, onun için herhangi bir yeni düşünceye açılmasını ve herhangi bir şey öğrenmesini olanaksız kılar, der. AGE sayfa 8. İnsanlar arasındaki eşitliği savunan Friedrich Engels 1820-1895 bile, tarihi uluslar kabul ettiği Avrupa toplumları dışındaki ulusları, gerici ve yok olmaya mahkum, tarihsiz uluslar ve barbarlar olarak kabul eder. AGE sayfa 7-8. Batılıların büyük çoğunluğu evrenin merkezinin batı olduğuna tartışmasız bir gerçek olarak inanırlar. Bu inancı o denli abartırlar ki, Cevat Şakir Kaba Ağaçlı 1886-1973'na göre evren ne için yaratıldı sorusuna batılılar, batı uygarlığını yaratmak için yanıtını verirler. Cevat Şakir Abası Yanık'tan aktaran Doğan Avcıoğlu, 1. cilt, Tekin Yayın Evi, 1995, sayfa 8. Düşünsel çılgınlığa varan kendini beğenmişliğin örnekleri çok, propagandası yaygındır. Gerçeği yansıtmayan zorlama kuramlara ve bilinçli yanlışlıklara dayanan bu propaganda çoğu kez bilim ve akıl dışı savlara dayandırılır. Sınır konmayan aşırılıklarla pek çok insan için inanılması güç boyutlara vardırılır. Örneğin uygarlığın çıkış merkezi olarak Orta Asya'nın giderek ağırlık kazanması üzerine kimi tarihçiler, bilgi ve kültür yoksunu tarih dışı Türklerin böyle bir uygarlık gelişimini başlatamayacağını düşünerek, çok eski zamanlarda bir grup Avrupalı Batı Avrupa'dan yürüyerek, tarihin çok eski olması için bu yürüyüş atın ehlileştirilmesinden önceye denk getirilmiştir, yola çıkmışlar, Orta Asya'yı çeviren yüksek dağların vadilerinden Baykal'ın güneybatısındaki Tamgalı Vadisi'ne ve Arios Nehri kenarlarına yerleşmişlerdir. Orta Asya uygarlığını Avrupa'dan gelen ve adını Arios Nehri'nden alan Ari ırktan bu insanlar başlatmışlardır. Ön Türk Tarihi Haluk Tarcan Kaynak Yayınları 1. Basım 1998 sayfa 36. Batılıların tarih üzerine yarattığı bozulma o denli yaygın ve kabul edilemezdir ki, sayıları az da olsa kimi batılı tarihçiler bile bu davranışa sert tepki göstermiştir. Herbert Buttonfield, batı okullarında öğretilen tarihi kötülerin en kötüsü olarak tanımlar ve şunları söyler. Tarih olarak öğretilenler övünme, gurur, bağnazlık ve küstahlık getirdi. Bizden başka herkes haksız, yalnızca biz haklıyız inancını yaydı ve besledi. Yapılanlara karşı önerebileceğim tek çözüm, öğrendiklerimizin tümünü unutmaktır. Türk Kimliği, Profesör Bozkurt Güvenç, Kültür Bakanlığı Yayınları 2. Basım 1994, sayfa 14. Türklere ve Türk tarihine karşıtlık, Batı başta olmak üzere yaygın bir tutumdur. Ancak bu tutum dışarıyla sınırlı da değildir. Bilgi ve bilinçten yoksun olanlardan ayrı olarak ülke içinde bilinçli, kararlı ve oldukça şiddetli bir Türk karşıtlığı daha vardır. Başlangıcı Osmanlı'ya dayanan ve çok uzun dönemler boyunca resmi devlet politikası haline getirilen bu karşıtlık, Cumhuriyet'in ilk dönemindeki aradan sonra bugün yeniden yürürlüğe sokulmuştur. Artık isim ve davranış olarak da Türk kimliğinden uzak batıcı, ya da Arapça yabancılaşma o denli yaygın hale gelmiştir ki siyasi yönetim dahil toplumun her alanında yetkiyle donatılmış insanlar şiddetli bir Türk karşıtlığını açıktan yürütmektedirler. Ana sorun ve ulus varlığı için gerçek tehlike kökleri eskiye giden ve bugün küresel güçlerle bütünleşmiş olan bu iç karşıtlıktır. Osmanlı Devleti başlangıç dönemi dışında Türk tarihine sahip çıkmak bir yana, bu tarihe ve mirasçıları olan Türklere yoğun bir baskı uygulamıştır. Okullarda soyu temiz kavim, kavmi necip diye yüceltilerek yalnızca Arap ve İslam tarihi okutulmuş, Türk ve Türkmen sözcüğü kaba, saba, cahil dağlılar anlamında kullanılmıştır. Osmanlı gözünde Türk, uygarlık dışı, yağmacı ve idraksiz, ahmak göçebelerdir. Türklerin Tarihi Doğan Avcıoğlu 1. Cilt, Tekin Yayın Evi, 1995, sayfa 14. Mevlana Celaleddin Rumi, 1207-1273, Tanrı'nın Türkleri yakıp yıkmak için yarattığını, dünyanın yapımının Greklere, Yunanlılara yazarın notu, yıkımının ise Türklere özgü bir iş olduğunu söyler ve Türklerin Grek yapıtlarını yıktığını, sonsuza kadar da yıkacağını ileri sürer. AGE sayfa 157. 19. yüzyılda yurtseverlik duygusunu geliştiren Namık Kemal 1840-1888 bile Osmanlı toplumunu etnik yapısından ayırır ve Türklere toplum içinde yer vermez. Osmanlı ümmetinin millet olarak İslam, Hristiyan ve Yahudilerden meydana geldiğini yazar. Ona göre millet ırk değil, dinsel bir topluluğu temsil eder. AGE sayfa 14. Son Osmanlı Vakanüvisi, zamanın olaylarını yazan devlet tarihçisi olarak kabul edilen Abdurrahman Şeref 1853-1925, Türkler hakkındaki görüşü Avrupalıların görüşlerinden farklı değildir ve E. Renan'la hemen tümüyle örtüşmektedir. İlerlemiş yaşında Kurtuluş Savaşı'na katılmış olmasına karşın bu tarihçi, Türkler ve kültürleri konusunda şunları söylemiştir. Türkler, nesnel etkinlikleri ölçüsünde düşünsel etkinlik gösterememişlerdir. Çünkü düşünce olarak yaratılıcıkları ve tarihte uygarlıkta ilerleme sağlayacak hiçbir yapıtları yoktur. Batıda İslam uygarlığına, doğuda Çin uygarlığına çok kolay mahkum olmalarının nedeni budur. AGE sayfa 13. Türk tarihi. Türkçülüğün ve Kemalizmin önde gelen düşünürlerinden Yusuf Akçura, Türkleri şöyle tanımlıyor. Türkler dediğimiz zaman etnografya, uygarlık tarihini kavimleri karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran bilim, yazarın notu. Filoloji, dil yoluyla bir toplumun kültürünü inceleyen bilim, dil bilimi, yazarın notu. Ve tarihle ilgili olanların bazen Türk-Tatar, bazen Türk-Tatar-Moğol diye andıkları bir ırktan gelme, adetleri, dilleri birbirine çok yakın, tarihi hayatları birbirine karışmış olan kavim ve kabilelerin tümünü murad ediyoruz. Bu açıdan İranlı ve Avrupalı bazı yazarların ve onlara uyarak bazı Osmanlı yazarlarının Tatar dedikleri Kazanlar ve Azerbaycanlılar yanında Kırgızlar ve Yakutlar da Türk tanımının içindedirler. Türkçülüğün tanımı Yusuf Akçura, Kaynak Yayınları 1998, sayfa 17. Akçura'nın genel çerçeve olarak belirlediği tanıma Başkırt, Uygur, Türkistanlı, Karaçay, Balkar, Gagavuz, Altaylı, Çivas, Çeçen, Ingus ile çok sayıdaki küçük boylar da katılırsa kabul gören bir Türk tanımı ortaya çıkacaktır. Tek tek isim sayılmayacaksa, Türkçe konuşan herkesi Türk kabul etmek herhalde doğru olacaktır. Tanımlanan birliktelik, eski bir tarihe dayanan ve canlılığını koruyarak varlığını bugün de sürdüren ortak bir ırkı temsil eder. Ancak Türklük kavramı etnik köken birlikteliğiyle sınırlı kalmaz. Onu aşarak dil ve kültür birliğine dayanan, geniş ve köklü, ortak bir uygarlığı ifade eder. Irk ögesinin aynı din gibi toplumsal gelişimi açıklamada tek başına yeterli olamayacağı açıktır. İnsanlar arasındaki biyolojik farklılıkları inceleyen insan bilimin, antropoloji, ilgi alanına giren ırk konusu, tarih-toplum ilişkilerini inceleme ve anlamanın gerek fakat yetmez şartıdır. Tarihi incelerken yapılabilecek en büyük yanlışlık, güncel siyasetin önceliklerinden etkilenerek nesnellikten uzaklaşmak ve geçmişi yaşanan çağın değerleriyle yargılamaktır. Tarih, bulunmayı ve çözülmeyi bekleyen bir bilinmezler yumağı ise, bu yumağın çözümü için girişilecek zorlu uğraşta yeri olmaması gereken tek şey, siyasi hesaba, duyguya ve isteme bağlı kalarak hareket etmektir. Ancak en çok rastlanan davranış biçimi de ne yazık ki budur. Dünyanın hemen her yerinde görülen isteğe bağlı tarih araştırması ya da bir başka deyişle tarihin çarpıtılması Avrupa'da neredeyse başlı başına bir bilim haline getirilmiştir. Aydınlanma çağında aristokratlar ve varsıllaşan burjuvalar gösterişli saray eğlenceleri ve törenlerde antik çağ Grek uygarlığına hayranlık gösterilerinde bulunuyor, ona övgüler düzüyorlardı. Tarih, felsefe ve edebiyat üzerine söyleşiler yapan bu insanlar kazılar ya da buluntuların değil ekonomik ve politik çıkarlarının liderlerin yön verdiği garip bir tarih anlayışının gelişmesine aracılık ediyorlardı. Profesör Niyazi Berkes, Batı'da gelişip kurumlaşan ve doğal ki en başta Türkleri hedef alan bu anlayış için şunları söylemiştir. Batı tarihçiliği iki tür bencilliğin hala etkisi altındadır. Biri Hristiyan bencilliği, Kristokentrizm, diğeri ırk bencilliği, etokentrizm. Batı tarihçiliğindeki bu iki bencilliğin en iyi göstergesi Türk'tür. Tüm nesnellik örtüleri konu Türk'e gelince hemen ortadan kalkar ve Hristiyan kültürüyle Avrupa ırkçılığı her yandan sırıtmaya başlar. Türk'ten ağzı burnu çarpılmadan söz eden Batı tarihçisine rastlamak güçtür. Hiçbir Batılı okuyucu da bunların ön yargılarında nesnelliğe, bilime aykırı bir şey görmez. Onun için bunlar evrensel gerçeklerdir. Türk, Batı tarihçiliğinin bilim efendiliği ölçülerinin dışında kalan bir şeydir. Batılı tarihçi bu konuda dilediği gibi konuşabilir. Türk düşününde Batı sorunu, Profesör Niyazi Berkes, Bilgi Yayınları 1975, sayfa 267-268. Doğu tarihi, özellikle de onun içinde etkili bir yeri olan Türk tarihi, ustalıkla kurgulanan ve yalnızca Antik Grek ve Roma uygarlığına dayandırılan Avrupa merkezci tarih anlayışı için aşılması, yani yok sayılması gereken bir engel, hatta gizli potansiyel bir tehlikeydi. Tarihi gerçekleri gizlemeye dayanan bu anlayış, özellikle 19. yüzyılda ortaya çıkarılan ve gerçeği yansıtan bulgularla büyük bir sarsıntı geçirdi. Saygınlığı olan birçok tarihçi zor durumda kalmış, ancak bulunan sayısız belge ve bilgiye karşın ünlerine yakışmayan bir savunma içine girmişlerdi. Bunlardan biri olan Ernst Renan, 1823-1892 Orta Asya ve Mezopotamya'da ortaya çıkarılan buluntular üzerine şunları söyleyecektir. Toprak altından çıkarılan bu eski ve yüksek Babil uygarlığını Türkler, Finuvalar, Ural kökenli Laponlar ve Finliler, yazarın notu, Macarlar gibi şimdiye kadar yakıp yıkmaktan başka marifet göstermemiş ve kendilerine özgü bir uygarlık yaratmamış ırklar nasıl yapmış olabilirler? Gerçi gerçek bazen gerçeğe benzemez gibi görünebilir. Eğer bize Samilerden ve Arilerden önceki uygarlıkların en güçlü ve en değerlisini kuranların Türkler, Finovalar, Macarlar olduğu kanıtlarla ifade ve ispat olunursa inanırız. Ancak bu kanıtların onu kabul etmenin doğuracağı fecaat, yürekler acısı durum, yazarın notu, kadar güçlü olması gerekir. History de People d'Israël, Ernst Renan, AK, Türk Tarihinin Ana Hatları Kaynak Yayınları, 2. basım 1996, sayfa 69. Büyük Kadırgan, Kingan dağlarından Baykal Havzası'na giden, oradan Altay Dağları boyunca İtil Havzası'na vararak Hazar Denizi Havzası, Hindikuş, Pamir, Karakurum, Karanlık Dağları yoluyla ve Sarı Irmak'la yeniden Kingan Dağları'na ulaşan çizgi içinde kalan bölgeye Orta Asya Yaylası denir. Türklerin ana vatanı bu yaylıdır. Türk Tarihinin Ana Hatları, Kaynak Yayınları 2. basım 1996, sayfa 57-58. Atatürk'ün destek ve önerisiyle 1930 yılında Türk Ocağı bünyesinde kurulan Türk Tarih Kurulu, Orta Asya'yı ve Türkler için anlamını böyle tanımlıyor. Kurulda yer alan Afet İnan, Tevfik Bıyıkoğlu, Semih Rıfat, Yusuf Akçura, Doktor Reşit Galip, Hasan Cemil, Sadri Maksudi Arsal, Şemsettin Günaltay, Vasıf Çınar ve Yusuf Ziya Özer, kısa ancak yoğun bir çalışmayla Türk Tarihinin Ana Hatları adlı 606 sayfalık bir çalışma hazırladılar ve bu çalışma 100 adet basılarak tartışmaya açıldı. Orta Asya yaylasının Türklerin ana vatanı olması üzerinde daha sonra sert tartışmalar yapılacak ve değişik düşünceye sahip çok sayıda insan bu konuda görüş bildirecektir. Asya'nın önemli bir bölümünü kapsayan bu büyük yaylanın Türklerin ana vatanı olmasının tarih açısından bir önemi var mıdır? Varsa bu önemin kapsamı, düzeyi ve bugüne etkisi nedir? Bu etkiye nasıl bir sınır çizilebilir? Orta Asya'nın çok eskiden beri Türklerin ana yurdu olması, bilinen ya da sanılandan daha önemli sonuçları olan ve günümüzü dolaysız etkileyen bir tarih gerçeğidir. Bu olguyu önemli kılan elbette Türklerin bugün ve geçmişte yaşamış oldukları yerin belirlenmesi değildir. Tarih açısından önemli olan ilk uygarlık gelişiminin bu yörede başlaması ve buradan yayılması olasılığıdır. Bu olasılığın ikna edici bulgularla artık kanıtlanmış gerçek haline gelmesi, yüzyıllardır sürdürülmekte olan Batı merkezci tarih anlayışının çöküşü anlamına gelmektedir. Renan'ın fecaat olarak tanımladığı bu durum, gerçekten tarihin yeniden yazılmasını gerektirecek kadar önemli bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Tarihin yeniden yazılması sürmektedir. Uygarlığa kıdem biçmek isteyen her çalışma ister istemez Orta Asya'ya yönelmektedir. Bu yönelişte bilime bağlı Avrupalı tarihçiler de yer almışlardır. Bunlardan biri olan Macar tarihçi L. Ligeti, Bilinmeyen İç Asya adlı kitabında Avrupa dışındaki uygarlıklar konusunda şunları söylemiştir. Eğer uygarlık alanında derece ve şeref eskiliğe ilk olmaya verilecek olsa, zafer dalı herhalde biz Avrupalıların değil, başkalarının olurdu. Çünkü başka yerlerde yüzlerce, binlerce yıllık uygarlıklar yaşayıp parıldarken, Avrupa kavimleri barbarlığın uyuşukluğu içine gömülmüş bulunuyordu. Bilinmeyen İç Asya, L. Ligeti, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1986, sayfa 5. Orta Asya'nın değişik yerlerinde yapılan kazılar, buluntular ve okunan yazıtlar, diğer bölgelerde henüz avcılık ve toplayıcılık dönemi yaşanırken, burada yaşayanların hayvancılığı ve tarımı bildiği ortaya çıkmıştır. Hayvan ehlileştiren, alet geliştiren, tarım için orman açan ve tohumluk bitki yetiştiren, maden işleyen, yerleşim yerleri kurup devlet oluşturan, yazıyı bulan bu insanlar uygarlığın başlatıcısı olmuşlar ve bu uygarlığı daha sonra başka bölgelere taşımışlardır. Amerikalı kazı bilimci, arkeolog R. Pumpelly, Aşgabat yakınındaki Anava yaptığı kazılar ve elde ettiği bulgular sonucunda Neolitik uygarlığın Orta Taş ve madencilik arasındaki Cilalı Taş dönemi, M.Ö. 9. binde, hayvancılığın 8. binde, madenciliğin ise 6. binde, yani madencilikte bilinen en eski merkez olan İran'daki Sus'tan 1000 yıl önce burada başladığını açıklamıştır. Türk Tarihinin Ana Hatları, Kaynak Yayınları, 2. basım, 1996, sayfa 68. Cordon, Kayt gibi kimi tarihçiler, Anav'da saptanan uygarlığın dışarıdan geldiğini ileri sürse de, kazıyı yapan Pumpelly ve Tang'dayken Anav'ın merkez olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Anav ve Aşgabat bölgesi, o dönemlerdeki Ön Asya, Sümer ve Sus, Güney Asya, Hindistan, Sint, Harappa ve Uzak Doğu'da Çin, Yunan, Yangtze, Mançuri, daha sonra gelişen üç büyük uygarlık arasında bir ilişki aracı ya da onların başlangıç merkezi olmuştur. Umumi Türk tarihine giriş. Ordinarius Profesör Zeki Velidi Togan, Edebiyat Fakültesi Basım Evi 2. Baskı İstanbul 1970, sayfa 7 ve 397. Tarihçi Sinolog, Çin tarihini, dilini ve uygarlığını inceleyen bilim dalı. Carl Gren, Honan ve Mançurya'daki Neolitik uygarlığı buraya Çin'in batısında yaşayan daha ileri bir uygarlığa sahip Çinli olmayan bir kavmin getirdiğini belirtmiş ve bu kavmin Orta Asya'da yaşayan Türkler olduğunu söylemiştir. Comte de Rendu de Publication Denderson, 1924, Carl Gren, AK, Türk Tarihinin Ana Hatları Kaynak Yayınları, 2. basım, 1996, sayfa 86. Aynı alanda kazı ve inceleme yapan Arne de Carl Gren ile aynı kanıya varmış ve Çin'e ilk uygarlık ürünlerinin batıdan gelen ve daha gelişkin bir kültüre sahip olan işgalciler tarafından getirildiğini ileri sürmüştür. Painted Stone Age Pottery from the Prompts of Homan, China, 1925, Arne, AKAGE, sayfa 86. Günümüzden 9000 yıl öncesine dek giden Hist de Ayşe, Herbert H. Gowen, 1929, sayfa 18, AK, AGE, sayfa 87. Orta Asya uygarlığı yalnızca Çin'e değil, aynı zamanda Mezopotamya, Mısır ve Hindistan'a da geçmiştir. Türk Tarihinin Ana Hatları, Kaynak Yayınları, 2. basım, 1996, sayfa 87. Önce Mısır ve Mezopotamya'da, daha sonra Hindistan'ın kuzeyinde ve Hazar çevresinde bulunan eserlerdeki ortak nitelikler. La Civilization, Chinese, Marcel Granet, 1929 ve I His de Int Orient, René Grosse, C1 1929 AKAGE sayfa 87. Orta Asya uygarlığının yayıldığı alanın Çin'le sınırlı olmadığını göstermiştir. Sir Avril Saint Anderson, Arne Richthofen, Carl Gen gibi bilim adamları da Orta Asya'nın eski uygarlıkların kaynağı olduğu konusunda birleşmektedirler. Türk Tarihinin Ana Hatları Kaynak Yayınları 2. Basım 1996 sayfa 87. Son dönemlerde ise A. Belenitski 1987, D. Şaş Beserat 1987 ve V. A. Rano 1993 Orta Asya'da cilalı taş dönemindeki yerleşik kültürlerin varlığını saptamışlar. Bu bölgede yerleşik kültür merkezlerinin Station, Paleolitik yontma taş döneminden beri var olduğunu ayrıntılarıyla ortaya koymuşlardır. Ön Türk Tarihi Haluk Tarcan, Kaynak Yayınları 1. Basım 1998 sayfa 22. Orta Asya ile ilgili bir başka kanıtlı çalışmayı Türk araştırmacı Kazım Mirşan yapmıştır. Mirşan, uzun yıllara dayalı araştırmalar sonucunda ölü diller olarak tanımlananlar dahil birçok eski Türk dilini okumuş, bu dillerin yazı kökünü çözmüş ve eski Türk harflerinin dünyanın geniş bir bölümüne yayıldığını söylemiştir. Ön Türkçenin okunması, okunamadığı için gerçek değerini bulamayan yüzlerce yazıta anlam kazandırmış ve Orta Asya güçlerinin birçok gizemli bilinmezliğini çözerek bunları kanıtlı bilgi haline getirmiştir. Kazım Mirşan'ın kavram ve düşünceleri şekil ve simgelerle anlatan resimsel ögeleri, ilkel yazı biçimi ya da yazının ilk biçimini, piktogramlar, taş üzerine yapılan oymaları, petroglifler okuyarak vardığı sonuçlar öz olarak şöyledir. Uygarlık tarihinde birçok ilk Orta Asya'da oluşmuştur. Yazı, alfabe, tarım, madencilik, siyasal kuruluş, devlet, tek tanrı kavramı, takvim, savaş teknolojisi ilk kez Orta Asya'da ortaya çıkmış, buradan göçler yoluyla dünyaya yayılmıştır. Erken Türk Devletleri ve Türk Bil, Kazım Mirşan, MMB 1999. Orta Asya'dan Batı Avrupa'ya, Mısır'dan İsveç'e, İtalya'dan Anadolu'ya dek çok geniş bir alanda 410 yazıt okunmuştur. Okumalar ve yaş saptamaları sonucunda ilk kez Orta Asya'da ortaya çıkan resim ve yazıya dönüşen harflerin tamga, hemen aynısıyla bu bölgelerdeki yazıtlarda da kullanıldığı görülmüştür. Yalnızca Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Mezopotamya'da M.Ö. 15.000'den başlayıp 1000 yılına dek inen 45 bine yakın kaya üstü piktogram ve petroglif bulunmaktadır. Bu yörelerde ayrıca çok eskiye giden ve Türklere özgü özellikler taşıyan fosiller bulunmuştur. Konya Çatalhöyük'te bulunan ana tanrıçanın gövdesini örten yazıtlar ön Türkçe harflerle yazılmıştır. Tarihçi J. Melart, Çatalhöyük'ün tarihini M.Ö. 6500 olarak saptamaktadır. Mezopotamya'daki Tel Es Savman seramiklerindeki yazıtlar da ön Türkçe harflerle yazılmıştır ve yaşı M.Ö. 5500 olarak saptanmıştır. Ön Türk Tarihi Haluk Tarcan Kaynak Yayınları 1. Basım 1998 sayfa 41, 123, 147 ve 151. Fosil ve yazıt bulunan yer ve bölgelerden bazıları şunlardır. Orta Asya, Semerkant, Aman Kutan Mağarası, M.Ö. 160-40 bin, Özbekistan Teşiktaş Mağarası, M.Ö. 160-40 bin, Semerkant Kalesi, M.Ö. 40-12 bin, Afganistan Tamgalı Say Bölgesi ve Karakemer Kentleri, M.Ö. 3-40 bin, Kızılyar Açık Kalesi, M.Ö. 29 bin, Güney Urallar, Şolgantaş, M.Ö. 14 bin, Avrupa, Franza Glozel ve Lascaux, Romanya Vinça ve Tartaria, Avusturya Alpleri Mauthen, İsviçre Alpleri Rethüs, İtalya Val Camonica, Yunanistan Limni ve Pelesa, Anadolu Van Kahni Melikan, M.Ö. 15-5000, Hakkari Tahtı Melkan, M.Ö. 15-50000, Geva Ruh Madisi, M.Ö. 10-80000, Van Özalp Pagan Köyü, M.Ö. 8000, Akdamar, M.Ö. 7000, Başet Dağı, M.Ö. 4000, Sinop, Tersane Kapı Üstü, M.Ö. 2000, İstanbul Erenköy Yazıtı, M.Ö. 5000, Antalya Beldibi Mağarası, M.Ö. 6, 5000, Konya, Çumra, Çatalhöyük, M.Ö. 6500, Mezopotamya, Tel Es, Savvan seramikleri ve Eskişehir, Midas, M.Ö. 3, 2000. AGE sayfa 14, 25, 68 ve 147 ve Erken Türk Devletleri ve Türk Bil, Kazım Mirşan, MMB 1999. Ön Türkçenin okunması, Orta Asya uygarlığı ve en az onun kadar önemli başka tarihsel sonuçları da ortaya çıkardı. Yeni bulguların, uygarlığın başlangıcı konusunda Batı'da onay gören tarih anlayışıyla çelişmesi, üstelik bu çelişmenin göçebe barbarlar ya da tarihi olmayan kavim olarak değerlendirilen Türklerden kaynaklanması, Batı tarihçileri için kolay kabul edilebilir bir gelişme değildir. Durumu kabul edilmez kılan temel öge, Türkçe konuşan ve yazan insanların çok eskilerde Asya'da oluşturduğu uygarlığın ortaya çıkarılması değil, bununla birlikte bu uygarlığın göçler aracılığıyla dünyanın büyük bölümüne taşındığının belgelenmesiydi. Dilbilim araştırmacısı Abdullah Rıza Ergüven bu konuda şu saptamayı yapmaktadır. Asya'da, Orta Asya'da, İç Asya'da kazılar sürdükçe insanlık tarihini alışılmış Avrupa ambargosundan kurtaracak durumlar, buluşlar ortaya çıkıyordu. Yeni buluşların önüne geçmek için Avrupa üniversiteleri araştırma ödeneklerini Afrika'da çalışma yapacak dilbilimcilere ya da kazı bilimcilere vermeye başladı. Çünkü onlara göre Asya'da yapılacak araştırmaların altından bir Çapanoğlu çıkacaktı. Kültür konusundaki liderliği yitirmek istemiyorlardı. Ön Türkçe, Batı uygarlığının kökeni, Abdullah Rıza Ergüven, Teori Dergisi, Ekim 2000, sayfa 45. Kavram ve düşüncelerin resim ve şekillerle ifade edilmesinden kurallı yazıya bağlı olarak alfabeye geçilmesinin M.Ö. 8000'lerde başladığı kabul edilmektedir. Kuzey Orta Asya'daki Ulukem Vadisi, Sülye köyünde bulunan tarihi M.Ö. 7000'e giden kaya yazıtı bugüne dek bulunabilen en eski yazıttır. Ulukem yazıtları, nida ve haykırışla ifade döneminin bu bölgede sona erdiğini ve tek çekirdekli bir dilin, ön Türk dilinin ilk kez burada oluşturduğunu ortaya çıkaran belgelerdir. Bu dilin başlangıçta yazıya dönüşen 22 harfi bulunuyordu. Harf sayısı 2000 yıl işlenerek M.Ö. 5000'lerde 35'e ulaştı ve sağlam bir kök yapısına sahip bir dil ile bu dili ifade eden kurallı bir yazı ortaya çıktı. Başka bir dilin bu denli eski bir belgeye sahip olmaması, 9000 yılı aşkın geçmişi olan Ulukem ve Talas Vadisi yazıtlarına yalnızca Türk değil, dünya tarihi açısından da olağanüstü bir önem yüklemiştir. Tahta çubuklara yazılı Talas Vadisi yazıtları aynı zamanda tarihteki ilk devlet belgesidir. Ön Türk Tarihi Haluk Tarcan Kaynak Yayınları 1. basım 1998 sayfa 144. Kazım Mirşan, devlet sayılabilecek ilk siyasi oluşumun ortaya çıkışının ön Türkçenin en eski biçimiyle yazılmış olan Talas yazıtlarının okunmasıyla öğrenildiğini ve bu yazıtlar içinde ön notası adı verilen yazıtın okunan ilk devlet belgesi olduğunu söylemiştir. Mirşan,